Podcast dinle.
Günaydın, iyi sabahlar. Paranın rotasıyla karşınızdayız. Bir yandan da bakıyorum, olimpiyatlardan haberler geliyor, sevindirici haberler geliyor. Bizi mutlu eden haberler, Tokyo 2020 olimpiyatlarında milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu final yolundaki son maçında galip geldi. Altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı. 2020 Tokyo olimpiyatlarında 51 kiloda sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu Tayvanlı rakibiyle karşılaştı. Yendi ve finale yükseldi. Yine bokstan bir haber. 69 kiloda sporcumuz Buse Naz Sürmeneli'de rakibini yendi. 5-0 yendi ve burada da yine altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. İki sporcumuz da gururumuz oldu. Teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan filenin sultanları bize çok büyük bir gurur yaşattı. Orada da çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenildi. Ama çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Turnuvanın mücadelenin en genç takımı bu turnuvanın. Dolayısıyla burada da gelecekle ilgili çok umut verici işaretler veriyorlar. Umut veriyorlar bizlere. Güney Kore'ye 3-2 yenildi. Yarı finalin kapısından 4 çeyrek final çıktı ama bu da çok büyük bir başarı, çok büyük bir mücadele sergilendi. Onlara da teşekkür ediyoruz. Şimdi bunlar olimpiyattan son haberler. Bunları aktarmak istedim sizlere. Ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Önce her zaman olduğu gibi ekonomide çıkan başlıklara bir bakacağız. Diğer taraftan gündemin başlıklarına bir bakacağız. Piyasalara göz atacağız ve Ankara'nın da gündemini alacağız. Önce başlıklar diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde orman yangınları ile ilgili toplantıya başkanlık yaptı. Burada bir briefing aldı ve bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız dedi. Yangına destek veren ülkelere de teşekkür etti. Birçok ülke Türkiye'ye destek veriyor. Nasıl destek veriyor? Hem hava araçları konusunda, yangın söndürme araçları konusunda destek veriyor. Diğer taraftan itfaiye ekipleri geliyor, yardım ediyor. Aslında topyekün bir mücadele söz konusu. Yangınla mücadelede de 8. gündeyiz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 28 Temmuz 3 Ağustos arasında 38 ilde 163 yangın çıktığını, yangınların 152'sinin söndürüldüğünü söyledi. Pakdemirli yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5200 personel mücadele ediyor dedi. Gerçekten canla başla büyük bir mücadele söz konusu. İtfaiyecilerden işte vatandaşa, sağlık ekiplerine kadar her kesimden mücadele var. Her yerden destek geliyor. Büyük bir mücadele sergileniyor. Havada, karada, denizde orman yangınlarının söndürülmesi, işte Türkiye'nin içini acıtan, canını yakan bu orman yangınlarının söndürülmesi konusunda çok büyük bir mücadele veriliyor. Çok büyük özveriyle mücadele veriliyor. Gece gündüz orman yangınlarının söndürülmesi için çaba sarf ediliyor. Hayatlarını kaybedenler var, yaralılar var. Diğer taraftan zararlar söz konusu ama sonunda bu yangınlar tabii ki söndürülecek bu mücadele karşısında. ABD kripto paraya baskıyı arttırıyor. ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin SPK'sı diyebiliriz, başkanı kongreye kripto para piyasasının regülasyonu konusunda daha fazla yetki ve kaynak sağlama çağrısında bulunmuş. Bu noktada bakıyoruz ki bir regülasyon gelecek, bir düzenleme gelecek. Tüm dünyada buna yönelik çabalar söz konusu. Biden'dan aşı çağrısı, Amerika Birleşik Devletleri'nde hastanede yatarak tedavi görenlerin sayısı 50.625'e yükseldi. Artış var. Aslında bu Delta varyantının tüm dünyada arttığını görüyoruz. Baktığımızda COVID-19 nedeniyle Amerika'da hastanede yatanların sayısı Şubat'tan sonra ilk kez 50.000'i aşmış. Şubat'tan sonra ilk kez 50.000'i aştı. Bunu söylüyoruz. Diğer taraftan mesela bazı Avrupa ülkelerinde aşı zorunluluğu, aşı ruhsatı gelmişti. Fransa Cumhurbaşkanı diyor ki sağlık ruhsatı uygulamasına geçmeseydik kapanmak zorunda kalacaktık diyor Fransa Cumhurbaşkanı. Çin'de de Delta varyantı alarmı verildi. Yaklaşık 11 milyon nüfuslu Wuhan kentinde vakaların yeniden görülmeye başlamasıyla herkese test yapılacağı bildirildi. İran'da Reisi dönemi başladı. İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırmak için çalışacaklarını ancak ekonomiyi şartlara bağlamayacaklarını da belirtti. Bunlar günün öne çıkan başlıkları. Türkiye'de de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 ay ardından 100'ü aştı. Vaka sayısına baktığımızda 24.832. Aşı önemli, maske, mesafe önemli, her şey bitmiş değil. Dolayısıyla tedbirleri almamız gerekiyor, aşıları yaptırmamız gerekiyor, dikkatli olmamız gerekiyor. Delta varyantı hızlı bir yayılım gösteriyor. Tekrar işte dördüncü dalga deniyor pandemide. Tekrar ortaya çıkıyor ve tehdit ediyor, hayatı tehdit ediyor, yaşamı tehdit ediyor. Tekrar kapanmayı kimse konuşmak istemiyor. İşte bu ortamda baktığımızda bir taraftan delta varyantının tedirginliği piyasalar tarafında zaman zaman fiyatlanıyor ama diğer taraftan delta varyantı nedeniyle özellikle mesela Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde hem varlık alım programlarının hemen azaltılamayacağı ya da faiz arttırımına gitme konusunda biraz daha belki elinin zorlandığı konusunda beklentilerle ABD borsalarında yani borsalar tarafında küresel borsalarda yükseliş görüyoruz. ABD 10 yıllığında bir gerileme var. Bunları görüyoruz. Bir piyasalara bakalım sonra Ankara gündemine Ankara ile Murat Avucu ile konuşacağız. Ankara gündemini alacağız. Gündeme dair gelişmeleri de konuşacağız. Ama yeni güne nasıl bir başlangıç yapıyoruz? Aslında yeni haftaya, yeni aya olumlu bir başlangıç yaptık. Tam anlamıyla tüm borsalarda bu olumlu başlangıcı gördük. Peki bakalım bir Asya borsalarında durum ne? Japonya dışında yükseliş var. Çin'de %0,80, Hindistan'da %0,89'luk. Güney Kore'de %1,30'luk artış görüyoruz. Diğer taraftan Hong Kong %1 artmış durumda. Japonya'da %0,24'lük düşüş var. Hızla yayılan delta varyantı küresel ekonomik görünüme gölge düşürüyor. Piyasalarda temkinlik hakim olmaya devam ediyor. Ama Asya borsaları güçlü. ABD şirket bilançoları öncülüğünde bir haftanın zirvesine yükseldi. Asya borsalarında yani bu tedirginliğe rağmen, temkinli hale rağmen ABD şirket bilançoları güçlü geliyor. Borsa İstanbul'da da Türkiye'de de şirket bilançoları güçlü gelmeye devam ediyor. Bunun da etkisini zaten Borsa İstanbul tarafında görüyoruz. O 1400 puanlık kritik seviyenin üzerinde bir kapanış gördük. Bankacılık hisselerinde bir yükseliş gördük. Uzmanlar bu hisselerde yükselişte özellikle bankacılık hisselerindeki yükselişte yabancıların yavaş yavaş tekrar borsa tarafına geldiğini gösteriyor. İşlem hacimlerinde artış söz konusu. Şimdi ABD borsalarında peki durum ne? ABD borsalarına baktığımızda New York borsası yükselişle kapanmıştı. Kapanışları söyleyelim önce. Dow Jones 200 puan yükseldi. %0,80 artmıştı. 35.116 puandan kapanmıştı. Vadeliye baktığımızda %0,10'luk bir gerileme var. Dow Jones'ta. S&P 500 %0,82 değer kazancıyla günü kapattı. 4.423 puandan kapatmıştı. S&P 500'de de eksi yatay bir seyir var. Henüz yön bulmada zorlanan bir ABD borsaları görüyoruz. Diğer taraftan Nasdaq'ta da %0,55'lik bir yükseliş görmüştük. 14.761 puana yükselmişti. Ve rekorların devam ettiğini görüyoruz aslında ABD borsalarında. Endişelere rağmen yani bu salgında delta varyantına ilişkin endişelere rağmen pozitif bir seyir izliyor. Şirketlerden gelen güçlü bilançolar, beklenenden iyi gelen ekonomik veriler endeksleri yukarı yönlü taşıdığını görüyoruz. Fabrika siparişleri örneğin Haziran'da %1,5 artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kalsa da bilançolar iyi geliyor. ABD 10 yıllık tahvillerinde de gerileme var. Aslında bir de ABD 10 yıllığa bir bakalım. 1.17 seviyelerine kadar geldi. Şu anda 1.18'de. Grafiksel olarak baktığımızda, aylık olarak baktığımızda belki daha net göreceğiz. ABD 10 yıllık tahvilinde tansiyonun ne kadar düştüğünü, bu tansiyondaki düşüş tabii ki doğal olarak gelişen ülke piyasalarına, gelişmiş ülke piyasalarına da yansıyor. ABD 10 yıllık tahvilinde bakın 1.17 aylık olarak baktığımızda gerilemeyi görüyoruz. Ama 3 aylıkta baktığımızda 1.70'lerden gelen ABD 10 yıllığı var. 1.80'lere doğru gidiyordu. İkilerin konuşulduğu bir ortamdaydık. Oradan 1.17 seviyelerine gerilediğini görüyoruz. Tansiyon bir miktar düştü. Diğer taraftan dolar endeksinde peki durum ne? Dolar endeksine de bir bakalım. Dolar endeksi tarafında da geri çekilme vardı. 92'nin altına gelmişti. Şu anda 92 yatay bir seyir söz konusu. Tabii bu altına nasıl yansıyor? Altın 1800 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor altının onsu. 1812 dolarda 1800 altına zaman zaman test ediyor. Sarkma girişimi var ama orada üstünde kaldığını görebiliyoruz. Diğer taraftan baktığımızda dolar TL ve euro TL'ye de bakalım. Dolar TL ve euro TL'de de gevşeme vardı son dönemde. Hem yabancı girişlerin etkisi, hem turizmden beklenen destek, ihracattaki artış, toparlanma ve diğer taraftan da işte ABD 10 yıllıklardaki geri çekilme, risklerin bir miktar azalmasının etkisi vardı. 8.40 seviyesinin altında, hatta bir ara 8.30'un altını gördük dolar TL'de. Peki euro TL'ye de bir bakalım, sonra da Ankara'ya gidelim. Euro TL'de 9.96 seviyesinde. Evet, şimdi gündemi alacağız, gündemi konuşacağız. Apar Ankara Haber Müdürü Murat Avucu karşımızda. Murat, günaydın.
Günaydın.
Şimdi önce yangınlardan bahsedelim. Çok büyük bir mücadele veriliyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir toplantıya başkanlık yaptı. Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde orman yangınları ile ilgili. Son 6 günde 32 ilde 152 yangın kontrol altında, 6 ilde 11 yangın devam ediyor. Diğer taraftan dışarıdan da destek veren ülkeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan onlara da teşekkür etti. Önce yangınlarda son durum ve gelişmelerle ilgili detayları alalım senden.
Tabii ormanlardaki yangın birçok noktada birden başlamıştı. 8 gün önce başladı, bugün 8. gündeyiz ve 8 gündür devam eden yangınlar var ki özellikle Marmaris ve Manavgat'taki yangınlar oldukça geniş bir alana yayıldı. Büyük bir mücadele söz konusu bölgede ama her iki noktada da özellikle sert esen rüzgarlar ve hava sıcaklığının çok yüksek olması mücadeleyi bir anlamda zorlaştırıyor. Zira belki de son 30 yılın, 40 yılın en sıcak günlerini geçirdi. Örnek vermek gerekirse Marmaris 45 derecenin üzerinde ve bu işte yangının şiddetini artmasına sebep oluyor ve bir anda yanan bölgelerden, ağaçlardan sıçrayan kozalaklar başka bir noktada hızlı bir şekilde yangına sebebiyet veriyor. Bölgedeki arkadaşlarımızın yaptığı yayınlardan da aslında bunu görüyoruz. 5 dakikalık yayın içerisinde yangının oldukça hızlı bir şekilde ilerlediğini, hatta arkadaşlarımızın tehlikeye düştüğünü gözlemleme şansımız da oldu yapmış oldukları yayınlarda. Yani oldukça hızlı ilerleyen bir yangından bahsediyoruz. Önce bunun tespitini yapmak gerekiyor. Tabii yapılan mücadele oldukça önemli. Özellikle sahadaki personelin ciddi bir mücadele verdiğini ve bu mücadele sayesinde de yangınların büyük kısmının söndürüldüğünü biliyoruz. 38 ilde yangın meydana geldiği bu 8 gün içerisinde ve 152'sinin söndürüldüğünü, ki toplam 163 yangından bahsediyoruz. 11 halen devam ediyor. Bunların ikisi önemli. Manavgat, bir tanesi Manavgat'ta dediğimiz gibi ilk başlayan yangınlardan bir tanesi halen yayılarak devam ediyor maalesef. Diğeri gün doğmuş yangını yine Antalya'da. 5 noktada da Muğla'da yangın sürüyor ki bunların en önemlisi Marmaris ve Milas'taki yangınlar. Oralardaki müdahale sürüyor. Havadan ciddi miktarda hava desteğiyle bu yangına müdahale ediliyor. 16 uçak, 51 helikopter var ki bu uçaklardan 6'sı amfibi, yani yere inmeden denizden dolum yaparak yangına müdahale ediyor. 3 tanesi zaten Türkiye'nin daha önceden ilk olarak yangına müdahale eden uçaklarıydı. Daha sonra yurt dışından da destek geldi. Yurt dışından gelen desteklerle birlikte amfibi uçak sayısı 6'ya çıktı. Yine çok sayıda helikopterle de bu müdahale sürüyor. Tabii iyi haberler bekliyoruz. Sık sık bakanlar bölgeden açıklamalar yapıyor. Son veriler dün akşam geç saatlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir tarafından açıklanmıştı. Gün içerisinde yine bazı en azından iyi haberler vermesini bekliyoruz. Çünkü dün son yapmış olduğu açıklamada özellikle Marmaris yangınında tam olarak kontrol olmasa da bazı noktalarda söndürmeye yakın olduklarını dile getirmişti. Bu kapsamda bugün inşallah iyi haberler gelecektir. Tabii Ankara'dan da konu yakından takip ediliyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kriz merkezinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kriz merkezinde konu ile ilgili detaylı bilgi aldı. Haritalar üzerinden briefing aldı yetkililer tarafından ve umut ediyoruz en kısa sürede bu zorlu süreci atlatacağız mesajını paylaştı. Çok sayıda ülkeden destek ve geçmiş olsun dilekleri iletildi Türkiye'ye. 70'in üzerinde ülkeye, ondan fazla uluslararası kuruluş bu konuda Türkiye'ye desteğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün onlara da tek tek teşekkür etti. Bugün dediğimiz gibi bölgeden inşallah iyi haberler bekliyoruz. Ama dediğimiz gibi sıcaklık ve rüzgarın etkisi yangınla mücadeleyi biraz zorlaştırıyor.
Belki önümüzdeki döneme ilişkin iyi haber, nem artacak, sıcaklıklar biraz daha azalacak. İnşallah rüzgar da kesilirse bu mücadeleden en kısa sürede başarıyla bu mücadele aşılacak. Diğer taraftan KOSGEB acil destek kredisi konusu. Destekler veriliyor hem sel bölgelerinde hem de yangın bölgelerinde. KOSGEB acil destek kredisi kimlere nasıl verilecek?
Bu Rize bölgesinde, Rize'de, Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından aslında açıklanmıştı KOSGEB tarafından acil destek kredisi verileceği 250 bin liraya kadar. Bu destek yangın bölgesindeki yangından etkilenen işletmelere de verilecek. KOSGEB yine bunu duyurdu. Ama detayları neler? Bunları öncelikle paylaşmak gerekiyor. Aslında daha önceki yıllarda da afet bölgelerine verilen bir destek bu. 100 bin liraya kadardı. Limiti arttırıldı. 250 bin liraya kadar çıkarıldı. 100 bin lirayla 250 bin lira arasında bir kredi limiti tanınacak. Bu afetten etkilenen işletmelere bir önceki yılın hasılatına göre bu krediler verilecek. Hasılatı 250 bin liraysa 250 bin lira destekten, kredi imkanından yararlanabilecek. Yine 250 bin liranın üzerindeyse bir önceki yılın hasılatı, yine 250 bin liralık bir limit tanınacak. 100 bin liranın altında hasılatı olanlar da yine en az 100 bin liralık bir kredi limitiyle kredi kullanma imkanı elde edecekler. Krediyi bankalar verecek, KOSGEB vermeyecek. KOSGEB bankalarla bir protokol imzalayacak önümüzdeki günlerde kamu bankalarıyla ve bu afetten etkilenen, zarar gören işletmelerin listesi bankalarla paylaşılacak ve bu işletmeler de bankalara başvurarak kredi kullanabilecekler. Herhangi bir faiz ödemeyecek bu krediden yararlananlar. Faizi KOSGEB karşılayacak. Ana para ödemesi yapacaklar sadece. Bu ana para ödemesinin de ilk 12 ay herhangi bir ödemesi söz konusu değil. Daha sonra 24 ay içerisinde 3'er aylık taksitlerle ana para ödemesi gerçekleşecek. Teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere de kredi garanti fonu desteği verilecek. Onlar da herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Dediğimiz gibi elbette giden canların telafisi yok, ancak mala gelen zararların telafisi için de çok sayıda destek paketi devreye sokuluyor. Bunlardan bir tanesi de dediğimiz gibi KOSGEB'in acil destek kredisi olacak. 250 bin liraya kadar bankalar, kamu bankaları aracılığıyla bu krediden yararlanabilecekler. Herhangi bir faiz ödemesi de söz konusu olmayacak. Önümüzdeki günlerde dediğimiz gibi kamu bankalarıyla imzalanacak protokolün ardından da başvurular başlayacak. Tabii yangının şu an için neticelenmesi gerekiyor ki bir hasar tespit çalışması yapılsın. Ardından zarar gören işletmeler tespit edilsin. Bu nedenle de bu yangının bir an önce söndürülmesi ve ardından da hasar tespit çalışması yapılması bekleniyor diyebiliriz.
1,87'lik artış vardı endeks bazında. %2'ye yakın bir yükseliş vardı. Bugün de %0,16 artıda bankacılık endeksi. Sınai taraf %0,27 artıda. Endekslerin hepsinde artış var. Devam edelim. Diğer endekslere de bir bakalım. İnşaatta bir miktar gerileme var ama onun dışında tamamında.
Yatay o da.
Evet. Hafif eksi de yatay, belirsiz. Peki BIST yüzde, dün baktığımızda ön plana çıkan otomobil hisseleriydi. İlk sırada en çok BIST yüzde en çok artan Tofaş Ota ve Otokar'dı. Sonra hem Garanti Bankası geliyordu.
Hem bilançoları açıklandığı için hem de aslında otomobil pazarıyla ilgili %29.6 mıydı? %30'a
evet,
yakın
%30'a
bir
yakın,
artış var 7 ayda.
7 ayda. Bugüne baktığımızda bugün de Otokar'da %1'lik bir prim var. Ford Auto'da %0,63'lük bir prim söz konusu.
Doğuş'ta da
0,45. Dün de en çok artanlarda dediğimiz gibi Tofaş Ota %8,10 prim yaptı. Otokar %5,18 prim yaptı. Üçüncü sırada da Garanti Bankası yer alıyordu. Evet. Biz yüzde en çok artanlara baktığımızda Şekerbank, sonra Otokar'dan sonra geliyor. Ve Rus'a TSKB, ÇEMAŞ, DÖKÜM olarak sıralanıyor.
TSKB'nin bugün bilançosu açıklanacak.
TSKB bilançosu bekleniyor. Bilançolar bir taraftan geliyor. Konuştuğumuz uzmanlar bilançoların güçlü geldiğini ve özellikle ihracatçı, üretime dayalı ve ihracatçı şirketlerin hikayesinin devam ettiğini, devam edeceğini belirtiyor ki hani bir taraftan büyüme yaşanıyor, diğer taraftan ihracat pazarlarında açılma ve ihracatta güçlü bir seyir var. Bu şirketlerde olumlu bilançolar gelmeye devam edecek gözüküyor. Yani birinci, ikinci çeyrek bilançoların dışında diğer çeyreklerde de bir aksilik olmazsa, yani olağanüstü bir durum olmazsa orada devam edecek gibi gözüküyor.
Evet, öyle. Birkaç hisse bakalım o zaman.
Peki. Bir de bankalara bakalım. Bir banka hisselerine bir bakalım. Bugün nasıl bir bankacılık endeksi de pozitif başladı dedik. Banka hisselerine baktığımızda Akbank 0,37 artıda. İşçe 0,37 artıda. Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi'de 0,40'lar seviyelerinde artış var. Garanti de artıda işlem görüyor bankacılık tarafında da. Bunun da yabancıların yavaş yavaş geldiğini, borsaya yatırımcı ilgisinin hafiften arttığını, hala tabii çok düşük ama gidecek yol var.
Öyle. İlginin tekrar başlaması önemli. CDS'lerin geri çekiliyor olması önemli. Burada önümüzdeki dönemde bir de tabii enflasyonla mücadele, işte büyüme, bundan sonraki süreç, bu şu yani sadece ekonomik olarak değil, bir yandan da aslında o virüs belirsizliğini kaldırmak istediği için tüm piyasalar aslında sağlıktaki atılan adımları da çok fazla izliyorlar. Yatırım için o ülkelerin en önemli karnelerinden birisi oluyor. Sağlık, yani koronavirüsle mücadele, bunun da altını çizmekte fayda var. Oraya Sabancı'ya mı bakalım önce? Sabancı'dan haber gelmişti.
Peki, Sabancı Holding.
Carrefour.
Sabancı Holding, Carrefour. Evet, o haberi de hatırlatalım bu arada. Sabancı Holding ve CNBV.
0,11'lik yükselişle başlamış. 9,50 ile.
Evet, Carrefour'a da bakarım. Sahip oldukları Carrefour sapaylarının %6'sına kadarlık kısmını temsil eden payların borsa satılmasına karar vermiş. Pay satışından elde edilecek gelir Carrefour'un sermaye artışında kullanılması planlanıyor. Diğer taraftan tabii
orada %3,96'lık düşüş var. %4'lük düşüş var.
Perakende tarafında tabii hep hareketlilik var. Dün de mesela ön plana çıkan hisselerde BİM'i görmüştük. %1,8 değer kazanmıştı. Migros'u görmüştük. %1,12'lik değer kazancı vardı.
BİM'e, Migros'a.
BİM, Migros. Onlara da bir bakalım. Çünkü o tarafta da hareketlilik sürüyor. Arttı hatta pandemi döneminde. Bundan sonrasında da o güçlü bilançolarda daha da güçlenecek gibi gözüküyor. Çünkü orada da yatırımları çok arttı. Hani
dijital
yatırımları çok arttı.
Öyle.
Yani azalmayacak yani burada etkinliği. BİM'de 0,16'lık bir düşüş var. Migros'a bakalım. Dün Migros hisselerinde %1,12'lik artış vardı.
Çünkü Migros dün Temmuz'da 36 yeni satış mağazasına hizmet açacağını da...
İşte büyüyorlar değil mi? Yani evet. Orada bir... Şöyle bir durum var aslında.
0,35'lik yükseliş.
Diğer taraftan bakıyoruz. Banka şubelerinde bir azalma var. Değil mi?
Evet. Dijitalleşme.
Dijitalleşme banka şubelerini azaltıyor. Perakende de hem yeni mağaza artıyor. Yani ikisi iki kanalında yükseldiği yer perakende şu anda.
Evet. Öyle pek çok markada.
Yani bazı dijitalleşme de şube kapanmalarına neden olabiliyor. O sektörden sektöre değişiyor.
Ama şöyle bir durum vardı aslında. Bir süredir hani dünyanın da her yerinde daha fazla mağaza açma çabasına girmişlerdi. Hatta çoğu sanal tarafta çok yoktu. Özellikle giyimde pek çok markada. Ama şimdi pandemiyle birlikte görüldü ki o kısım çok yükseliyor. Dolayısıyla yatırımlarını artırmaya başladılar. Yani hani dijital tarafa yatırımlarını çok arttırdıkları için şimdi daha çok cadde mağazacılığı, işte alışveriş merkezlerindeki mağazacılık, hani oradaki kira derdi falan gibi şeylerden kurtulmaya çalışıyorlar. Pek çok yerde bunu azalttılar. Özellikle dünyaya açılmakta çok daha fazla hız kazandığını görüyoruz. Yani gidip de işte Viyana'da mağaza açmıyor. Ama Viyanalı müşterileri çekebilmek için daha fazla reklam veriyor orada ve onları sanal aleme çekiyor. O bu arada tabii tüm bu sanal aleme derken hani bunun kargosundan işte tedariğine, depolamasına, pek çok paketlemesine, pek çok anlamda ciddi o sektörlere de destek olduğunu görüyoruz bunların.
Evet. Bu arada
İŞGEO vardı dün.
Tamam, İŞGEO'ya bakalım. Sonrasında da
yükselen çelik vardı.
Havalimanlarına bakalım. Havacılık hisselerine bakalım. Önce İŞGEO'ya bir göz atalım. Bu arada Merkez Bankası tarafından enflasyonla ilgili açıklamalar geliyor. Burada özellikle gıda enerji fiyatları temel belirleyici olmuştur. Temmuz enflasyonunda deniyor. Yıllık enflasyon yakın dönemde Türk lirasının seyrinin etkisiyle temel mallar grubunda geriledi bilgisi geliyor. Aylık fiyat gelişmeleri raporunda son dakika olarak da alttan arkadaşlarımız veriyor. İŞGEO yatay bir başlangıç yaptı. Diğer taraftan dün havacılık hisselerinde kayıplar vardı. Burada da herhalde pandeminin...
Bugün de tam tersi.
Bugün de tam tersi, evet. Dün baktığımızda TAV'da %1,97'lik kayıp vardı. Türk Hava Yolları'nda 1,86'lık kayıp vardı. Bu dikkat çekiyordu. Pegasus'ta %2'lik kayıp vardı. Bugün baktığımızda ise bir toparlanma var. Evet. Delta varyantı büyük tabii ki. Yani Delta varyantı ile ilgili haberler, dördüncü dalga dediğimiz dünyada da hani vakaların artmasıyla birlikte ilk tepki veren yer ister istemez, yani en hassas ve en ilk tepkiyi veren yer
en çok yaralanan onlar.
Ulaştırma oluyor. Ulaştırma sektörü oluyor. Diğer taraftan turizm sektörü oluyor.
Evet.
Ama turizm tarafında da olumlu hava devam ediyor. Yani daha doğrusu şöyle olumlu hava, yani turizm anlamında ama sonrası için tabii ki tehdit söz konusu. Turizm sektöründe de hisseler ağırlıklı olarak artıda seyrediyor.
Hı hı. Birkaç hisse daha isteyeceğim. Şişecam.
Evet,
Şişecam. Birinci çeyrekte 1.4 milyar lira ana ortaklık net kar elde etti. Bir Şişecam'a bakalım.
Ve onunla ilgili beklentilerin de çok yükseldiğini söyleyebiliriz Şişecam'la ilgili. Raporlara çok giriyor ve çok konuşulan.
0.13'lük yükseliş var. 7.80'den işlem görüyor.
Yılbaşından bu yana bakalım.
Türk Traktör'e bakalım bir de bundan sonra.
Şişecam'ın bir de yılbaşından bu yana bakalım. Yani nereden nereye geldi? Çünkü önemli bir performans sergiliyor. Belki biraz daha uzun vadeli bakabiliriz bu tip hisselere. Evet. 6.85'ten 8.19'u görmüş. 7.80 seviyesinde. Yani hani yılbaşından bu yana BIST 100 olarak baktığımızda kayıplar endeks bazında olsa da şirket bazında güçlü şirketlerde onu görüyoruz.
Evet, Türk Traktör'de fabrikalarında 9-21 Ağustos aralığında üretime ara vereceğini açıklamış. Ama bu olumsuz yansımamış. Üstü evet. 0.80'lik yükseliş var.
Yani baktığımızda 8 aylıkta da baktığımızda 141'den geldiği seviye 174. Ama 246'yı da görmüş en yüksek gördüğü seviye.
Türk İlaç %110 bedelsiz sermaye artışı için SPK tarafından onaylanmış. Türk İlaç'a da bakabiliriz.
Diğer taraftan dün yine etkili olan hisselerden bir tanesi Ereğli'ydi. Türk İlaç'ta %0,28'lik bir artış var başlangıç olarak.
Evet.
Ereğli çok etkiliydi dün.
Yine etkili.
Yine etkili, %0,7'lik bir artış var. Nereden nereye gelmiş bakalım bir. 12.23'ten geldiği seviye 20.18.
20.44 zaten yılın en yükseğiymiş. Yakın yani.
Oraya da yakın gördüğümüz.
Yükselen çeliğe bakalım bir de. Dün bilançosu vardı. Bir de Aygaz'ı isteyeceğim.
Yükselen çelik ve Aygaz. Yükselen çelik %3,56'lık bir artış var.
Evet. Aygaz'da da Aykargo şirketinin %45'ini Koç Holding'e devretmiş. Hem Aygaz'a hem Koç'a bakalım. 0.34'lük bir yükseliş var. Bir de Koç Holding hissesine bakalım.
14.63'ten işlem görüyor. %0,21'lik bir artış görüyoruz. Koç Holding'de %0,68'lik prim var. 20.78 seviyesinde işlem görüyor. Bilançolar iyi geliyor. İyi gelmeye devam ediyor. Burada yani senaryoyu bozacak bir etmen yok. Çünkü hani pandemi yeni dalgalar bir risk oluşturuyor mu? Oluşturuyor ama yani geçen yılki yaşanan tablo şunu gösteriyor ki pandemide de üretim devam ediyor, ihracat devam ediyor. Dolayısıyla senaryoyu bozan bir durum söz konusu değil.
Değil. Ama şimdi, bu arada şey var, yani hani dışarıdan senaryoyu etkileyebilecek maddeler var. Fed gibi,
evet.
İşte Euro bölgesi gibi, ECB gibi. onların tahvil alımlarındaki faizden öte artık faizi değil de tahvil alım programlarında nasıl bir performans sergileyecekler? Düşürecekler mi? Olduğu gibi devam mı edecekler destekleri? Bu çok tartışılan konu. Önümüzdeki dönemin de en çok tartışacağımız konularından birisi bu olacak.
Ama ABD 10 yıllıklarına baktığımızda bir geri çekilme var. Bu destekliyor da biraz. Yani bu hani tahvil alım programını ne zaman azaltmaya başlayacak, faiz arttırımına ne zaman gidecek şeklinde. ABD 10 yıllıklarına da baktığımızda hani 1.70'lere gelen bir 10 yıllık. Hani ikileri konuşuyorduk bu masada. İkilere gider mi? Piyasa bir gerilim içindeydi. Bakıyoruz 1.17'ye gelmiş.
Evet.
1.17, 1.18. Ciddi bir gerileme yaşanmış.
Öyle.
Dolayısıyla o hani o piyasanın üzerindeki o baskı biraz hafiflemiş gibi gözüküyor. Biraz değil, bayağı hafifledi. Bunun da etkisini görüyoruz.
Evet.
Nereden gelmiş? 1.76'dan gelmiş. Mart'ın sonunda.
Evet, 1.76. İşte o zaman konuşuyorduk ikileri.
İkiler seviyelerine gider mi? Evet, piyasa nasıl tepki verir şeklinde. Bunu görüyoruz. Tabii bunun
altına da bakalım.
Altına etkisine bakmak lazım. Altın tarafında da 1.814 dolardayız. Altın konusunda gerçekten çok çok çeşitli. Yani bir kesim diyor ki altını destekleyecek çok faktör var diyor. Bir kesim diyor ki altını destekleyecek fazla faktör yok. Altının gidecek yeri yok diyor. Dolayısıyla
ama şöyle,
gelecekle ilgili en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi yani.
Benim de doğrusu. Çünkü şöyle bir durum var. Altını destekleyecek faktörler diye baktığımız zaman aslında tam olarak yani hep diyoruz ya pandemide pek çok ezber bozuldu diye. Pandemi öncesinde söyleseniz en çok güvenli liman diye.
Oraya koşacaksan diyorsunuz. Evet,
herkesin koşacağını düşünüyorsunuz. Ama en çok belki de pandemi döneminde sallantıda geçiren dönemi altın oldu.
Evet, çok değişik hareketleri vardı. Yani 2000 dolara kadar çıkıp sonrasında tekrar gerilemesi. Ama yani 1900 dolarlar dediğimiz 10 sene önce görülen seviyelerden bahsediyoruz. Yani hani o çok hızlı yüksel dediğimiz hani 100 yılın krizini yaşadığımız bir dönemde altın. Hani böyle bir kriz yaşansa hani parayı nereye götürürsünüz diye sorsanız herkes herhalde değil mi ilk önce altın der dediğin gibi. Ama bu olmadığını gördük yani çok fazla.
Görmedik ama diğer emtialarda gerçekten ciddi bir performans görüldü platinde, paladyumda.
Oralarda evet hareketlilik görüldü ama diğer taraftan belki de hani yeni aktörlerin girmesi de belki bunda etkili oldu. Yani hem paranın bol olması, hani bol paranın bol para altını destekler deniyor mesela. Bol para var mı? Vardı. Ama altın desteklemi o kadar desteklemedi.
Evet.
Çünkü o bol paranın gittiği yerler işte borsa mesela, borsalar çok ciddi bir rakip oldu altına riskli varlık olarak. Bir taraftan da kripto paralar çok ciddi bir hani rakip oldu. O konuda ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu Başkanı kripto paraların regülasyonu için kongreye çağrıda bulunmuş. Kripto para piyasası için vahşi batı benzetmesini yapmış. Bu varlık sınıfının dolandırıcılık ve kötüye kullanımla dolu olduğunu anlatmış. Bayağı kötülemiş.
Vahşi batı iyi bir tanımlamaymış.
Vahşi batı yani. Kripto varlıklar konusunda yatırımcıların kesin ve eksiksiz bilgi alamadığına işaret etmiş. Bu sorunları ele almazsak birçok insanın zarar görmesinden endişeleniyorum demiş. Ve bu konuda regülasyonu için kongreye çağrıda bulunmuş. Vahşi batı olarak değerlendirmiş.
Kumarhane, vahşi batı,
her dolandırıcılık,
her türlü
kötüye kullanım.
Evet.
Ama ilgi de var. Peki. Teşekkürler.
Güzel bir gün olsun.
Kolay gelsin.
İyi haberler alabileceğimiz bir gün olsun.
Evet, inşallah. Evet, Paranın Rotası'nın sonuna geldik. Hoşça kalın.
Podcast dinle.